Ayrım 31, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 269. 4. Bölüm, Nuşirevan Tacı. Yağmursuz bir günde İbrahim'le at başı giden Celalzade Mustafa Bey, Paşa Hazretleri diye söze başladı. Bir gün padişah beni çağırtıp, çok şükür memleketimiz genişledi, ahalimizin işleri çoğaldı, her hususta bizzat kendimizin çalışması uygun değildir. Önemli olan din ve devlet işlerinin yolunda gitmesi için İbrahim Paşa serasker tayin olunup, cümle kullarımın ona tabi olması yolunda bir berat müsveddesi yap getir diye emrettiler. O gece yazıp ertesi gün huzurlarında okudum, makul dediler. Gayet mükellef yazılıp tuğralandıktan sonra huzura teslim olundu. İnşallah eksiğimiz yoktur. İbrahim nişancı olmasının diyetini peşin ödemeye çalışan Mustafa Çelebi'ye tiksintisini saklamaya çalışmadan baktı ve atını mahmuzlayıp onun yanından ayrıldı. Kafası zonkluyordu. O beratla oturduğu doruktan diğer zirveler tepe gibi görünüyordu ona. Seyyibe Hatun'un yanında geçen son dönemini anımsadı. Biteviyelik içinde geçen umuttan yoksun günleri. Sonunda gene aynı yere mi dönmüştü yoksa? Yukarısı olmayan zirvede ya tutsaklık ya düşüş, düşmemek için çabalamak, ötesi yok artık. 128 günlük yürüyüş ve Budin. Dipnot: Budin, Osmanlıların Budapeşte'ye verdiği ad. Geride kalan günler 3 yıl öncekilerinin kopyaları gibi. Tek fark Mohaç bozgunundan ders alan düşman ordusunun ortalıkta görünmeyişi. Nitekim Budin kuşatması harp oyunlarını andırır şekilde başladı. Kente zarar vermemek için ikinci fethin de Vire ile yapılmasını isteyen İbrahim top ateşini yasaklamıştı. Ertesi gün İbrahim'in damarlarındaki kanı yeniden harekete geçiren bir şey oldu. Küçük Bali Bey efsanevi Macaristan tacını ordugaha getirip İbrahim'e teslim etti. Dipnot: Macaristan tacı, Macarları Hristiyan dinine soktuğu için papalık tarafından sonradan aziz ilan edilen Macar kralı Saint Etienne, Arpat hanedanının kurucusuna takıldığı rivayet edilen taç. Bu taç geleneksel törenlerle yeni kralın başına takıldıktan sonra üst düzeyde bir asile teslim edilerek Vişegrad hazinesine gönderilir, mühürlenip kilitlendikten sonra kralın ölümüne dek orada saklanırdı. Bu kez de Ferdinand'a takıldıktan sonra Siklos dükü Claude Prenani'ye verilmiş, o da yollar tekin olmadığından kendi şatosuna götürmüştü. Padişahın ordusuyla gelmekte olduğu duyulunca emaneti bir an önce Ferdinand'a teslim etme telaşına kapılan Perani, yanında taç, ailesi ve birkaç sadık şövalye ile daha gün uyanmadan Siklos şatosundan gizlice ayrılırken Macar milliyetçilerine bağlı casusların yanı başında olabileceğine herhalde ihtimal vermiyordu. Oysa durumu anında öğrenen Şapolya yanlısı Peçkont'u 250 askerini hemen yola çıkararak bir köyde konaklayan Perani'yi esir alacak, onu ve tacı Peç kalesine getirtecekti. Bu tansık taca sahip olanı Macarlarca milli kral olarak tanındığını herkes gibi bilen Peçkont'u kim bilir ne hayaller kurmuştu. Ama o hayaller içinde yarı sarhoş haldeyken Mohaç'ta durumu öğrenen padişah, esirin ve tacın ordugaha getirilmesi görevini Bali Bey'e vermişti bile. Tacı gören padişahın bunu sen muhafaza et diyerek veziri azama geri vermesi İbrahim'in de hayallerini depreştirdi. O gece çadırındaki tüm kandilleri yaktırmakla yetinmedi. Orta yere 4 büyük mum dikerek onların ortasındaki kaideye yerleştirdiği tacı saatlerce seyretti. Üzeri değerli taşlarla bezenmiş altından bir çelenk ve onun üzerine özenle tutturulmuş mineli altın tas. Kim bilir bu taç uğruna ne kanlar dökülmüştü. Ama şimdi tam karşısındaydı. Ona dokunabiliyor, hatta başına bile takabiliyordu. 7 kat yerin dibine gömülen hayalleri birer birer duyulur evrene dönüyorlardı. Başında bu tılsımlı taç, elinde Şeddat bin Ad'ın kılıcı, Viyana'dan Paris'e yürüyen büyük Macaristan kralı Kısra'ın oğlu Yanko. Hayır, ne Yanko ne İbrahim, başka bir isim. Öte yandan kuzeyden ve güneyden İtalya'yı hallaç pamuğu gibi atan Süleyman. İki sevdalının kılıçları önünde eğilen cihan. Ebedi barış, tek din, adaletin şavkıyla ışıyan dünya. Yeni bir gün, Sırtındaki kaftanın kürkü sıradan, başında demir miğfer. Güneşin ve sert rüzgarların kavurduğu yanık teninde dişleri inci gibi parlıyor. Elinde meşale gibi taşıdığı kılıcı atının üstünde dimdik. Kale kapılarından birinin ele geçirilmesi için bir hücum yetiyor. Surlar sapasağlam, duvarlarda yedik açılmamış ama kaledeki Almanların moralleri yerle bir. Davullar vuruluyor, borazanlar yeri göğü inletiyor, kırı sıkı doldurulmuş toplar gümbür diyorlar ard arda, ortalık bayram yeri gibi. Padişah hayranlıkla veziri azamını seyrediyor. Allah Allah nidaları dalga dalga yayılıyor. Bir orkestra şefi gibi İbrahim kılıcını hangi yana çevirse orada bir şamata kopuyor. Alman komutanlar hücumu beklemeden aman diliyorlar. Budin ikinci kez teslim. Savaşsız Fetih Süleyman'ın da yüzünü güldürmüştü. Zafer tebriklerini kabul ederken kahkahalarını tutamıyor. Bir yandan aşk olsun İbrahim diyordu. Koca bir kentin böyle fethedilişini tarih bir daha görmeyecek. Divan dağılıp baş başa kaldıklarında, iki gün sonra Şapolya'yı Macaristan tahtına yeniden oturttuktan sonra Viyana'ya yürüyeceğiz. Hazırlıklar ona göre yapılsın dedi. İbrahim afalladıysa da çabuk toparlandı. Ferman padişahımızındır. Lakin Eylül sonundan önce Viyana'ya varamayız. Kuşatma toplarını ve aletlerini getirmedik. Soğuklar başlamak üzere. Kısa sürede Viyana'yı fethetmek zor. Süleyman gülümseyerek biliyorum dedi. Buralara gelmişken Feranduş Kral'la Karlo'yu biraz korkutalım. Dipnot, Feranduş Kral Osmanlıların Ferdinand'a verdikleri küçümseyici ad. Karlo, Osmanlıların Charles Quint'e yani Şarlken'e verdikleri küçümseyici ad. Sonra anlamlı anlamlı İbrahim'e bakarak ekledi. Belki onlar da bu dindekiler gibi paniğe kapılıp teslim oluverirler. Biz de Viyana Krallığı'nı Yanoş'a, Macaristan tacını bizden birisine veririz. Dipnot Yanoş Kral, Osmanlıların Şapolya'ya verdiği küçümseyici ad. 23 Eylül günü Viyana'ya dayanan öncü akıncılar von Zettlitz komutasındaki düşman kuvvetleriyle ilk çatışmaya girdiler. Kısa süren savaşta düşman dağıtılmış, hatta Zettlitz 6 arkadaşıyla birlikte esir alınmıştı. İbrahim Brook kasabasındaki Süleyman'a gönderilen bu esirle yolda karşılaştı. Zeltlitz ve 6 arkadaşı çamur ve kan lekelerinden tanınmaz hale gelmiş suratlarına bakmadan gururla karşısında dikiliyorlardı. İşlerinden biri ne hakla ülkemize giriyorsunuz diye bağırınca o da hak kılıcındır diye aykırdı. Önce adamların rütbelerini gösterir işaretleri ve göğüslerindeki nişanları söktürdü. Ardından daha önce alınmış esirlerden 7'sinin başlarını kestirerek kanlı kelleleri bunların kargılarına taktırttı. Zettlitz ve arkadaşları zincire vurulmuş halde ve kargılarının uçlarında kendi adamlarının başlarını taşıyarak padişahın bulunduğu yere doğru yola çıktıklarında hırsı hala yatışmamıştı. 27 Eylül'de Viyana kuşatması başladı. Bu kez Almanlar hem hazırlıklıydılar hem de yılgınlık belirtisi göstermiyorlardı. Kent çoktan boşaltılmış, sivil halk Almanya içlerine taşınmıştı. Burçlarda dalgalanan Bohemya, Baviera, Çek ve İspanyol bayraklarına bakan İbrahim, Katolik-Protestan çatışmasının şimdilik de olsa yumuşadığını anladı. Viyana'ya gelinceye dek İbrahim'in içinde büyüyen umut orada her gün biraz daha soluyordu. Çoğu kaz yumurtası kadar gülleler atan toplar duvarlarda delik açamıyor, az sayıdaki büyük topların açtığı gedikler ise kolaylıkla onarılıyordu. Yağmur ve soğuğun iliklere işlemesi bir yana, fırtınanın iyice kararttığı ve görüş uzaklığını sıfıra indirdiği gecelerde, kaledekilerin yaptıkları huruç hareketleri, tetikte beklemek zorunda kalan askeri yorgun ve uykusuz bırakmıştı. Ekim ortalarında kar yağmaya başladı. İbrahim'in bıyıklarını örten kar, umutlarının üstüne de kalın bir örtü geriyordu sanki. Zaten bildiği gerçek, şimdi çırılçıplak karşısındaydı. 13 Ekim gecesi harp meclisinde vakit gecikti, kıtlık da başladı. Seferden dönülmesi uygundur. Yarınki perşembe günü büyük yürüyüş olsun. Dipnot, yürüyüş, hücum. Viyana alınsa da alınmasa da dönülsün derken bir yandan kendisince doğru olanı söylüyor, öte yandan ganimet bekleyen beyleri ateşlemek istiyordu. 14 Ekim günü kuşluk vaktinde 80 arşın genişliğinde büyük bir delik açıldığını öğrenince umutlanır gibi oldu. Süleyman izin verseydi hücum edenlerin başında öne atılacaktı. İkindiye dek üç dalga halinde yapılan saldırılar burçların üstünde bir görünüp bir kaybolan bayraklar yüreğini ağzına getiriyordu. Ama delicesine yağan karla karışık yağmuru daha ürküntülü kılan gün sönümü onun da umutlarını söndürdü. 16 Ekim 1529 sabahı gün uyanımından önce ordu Viyana kapılarından Budin'e çekilmeye başladığında belki hala içinde umut kırıntıları vardı. Geçen günlerin öğütüp savurduğu İstanbul'a varlığından eser kalmayacak umut kırıntıları. Yalnızca zamanı ve mekanı umursamamakla Osmanlı olunmuyordu. Formülüne akıl sır ermeyen o efsunlu harç olmadıkça şekersiz reçel gibi küflenen bir karışım çıkıyordu ortaya. Boynunu sıkan demir kasnaktan kurtulmak istercesine elini boğazına attı. Dün mü daha özgürdü, bugün mü? Mısır serüveni, Budin, Anadolu, Viyana. Ya ötesi? Ötesi yok. Berisi boz bulanık. Kendi çabasıyla salt kendisinin olan ne sıkıştırabilmişti araya? Şakaklarına bastırdığı yumruklarıyla başını mengeneledi. Ey sen özgür düşüncenin zavallı tutsağı, kim başına buyruk, köle kim? Bugün de dün neyse yarın da bugün o. Yaşamak, ardışık zaman parçacıkları üstünde sanal bir nokta. Bu kez de iki büklüm olup kafasını dizlerinin arasına gömdü. Yabancı, hepsi yabancı, ihtiyarlıyor muydu yoksa? Çünkü yıllar hızlanmıştı, günler kaplumbağa, yıllar yel. Hayır, ihtiyarlayan beden, ruhsa bambaşka, çılgın bir şey. Kalıbın içindeki de ne demeli ya da biçimlenmek için kalıba gereksinimi olan şeye? Kılıçla kın gibi değil, kın olmadıkça hatta kından çıkınca kılıç olmayan şey. Ya da potkal. İçinde mesaj olmazsa şişe işe yaramayacak. Şişe olmazsa mesaj yerine varmayacak. Ne diyordu Türkler? At ve süvari. Zavallı at, sana ödenen diyet biraz daha taşıman için. Üstelik taşıdığına yüksün. Uğradığın kalleşlik, örtüsüz bayağı, rezil bir aptalsın sen. Hançerini çıkarıp dizlerinin dibine koydu. Ama hayır, süvariyi sırtından atamasan da sen koştukça süründükçe o da at değiştiremiyor. Sen ne denli köleysen o denli köle. Hançerin kabzasını sıktı. Dur, tuzağa düşme. Özgür bırakma ruhunu. Belayı sırtında taşı. Ama onu onun menziline götürme. Senin gitmek istediğin yer yok mu? Yok ise rastgele koş. İşte intikam. Kabzayı sıkan ellerini gevşetti. Biliyordu, ellerine özgür kalmak isteyen ruhu kumanda ediyordu. Ve bu tuzağa düşmeyecekti. Yakasının düğmelerini çözdü. Bu dönemsel bir hezeyan olmalıydı. Tıpkı kadınların şiddetli haiz günleri gibi. Kadınlar, dost kadınlar. Dost bir kadın olmamıştı yaşamında. Engelleyen kimdi? Büluğ çağının kızları neredeler? Konuşmayan, bazen gülümseyen ama hep bakan. Ankur'un diktiği altın sütun üstündeki şemsiye, donuk, içsiz. Ne farkınız var ikinizin? Gündüz de Ayşe kadının bakışmaları canlandı zihninde. Gerçek mi, gelenek mi? Olanla olması gereken kendiliğinden çakışabilir mi? Yaradılanla yaradanın sarmalı var mı? Ya sen Hürrem, neredesin? Ne yapıyorsun şimdi? Sonra karısı Hatice Sultan'ı anımsayıverdi. Merdivenin bir basamağından ibaret olduğunu anlayabilmiş miydi o? Kim bilir? Hiç yitmeye giden gemilerin arkasından baktın mı Hatice? O benim işte. Peki sen? İlk gece o hoyratlığı sergilerken yaşamdan neler bekliyordun? Rastgele beklentileri, istekleri bilince taşımak, onlara illiyet kazandırmak, adam olmak budur kızım. Belki telkinlerin güdümündeydin, yabancıydın kendi rezil çekirdeğine. Yazık, sonradan pes mi ettin? Aradığını bulduğunu mu sandın? Kocanın etrafında pervane oldun ancak birkaç ay. Işık yakıp yok mu etti seni, yoksa söndü mü? Onun araç olduğunu ansızın fark etmişti. Zevke araç, kocasının kendisini kanıtlamasına araç, belki de başka türden bir tatmin. Fark edince bir daha yaklaşamamıştı ona, ta ki beşik alayına dek. Tıpkı o günlerdeki gibi içi sızladı. Galiba ilkin böylesi niteliği nikahlı karısına yakıştıramamıştı. Belki biraz da saygı duyuş. Hatice Sultan yeni durumu sessizce kabullenmişti. Bencillik ve saygıdan oluşmuş bir helezon. Yıllardır sürüp gelen tuhaf bir kopukluk. saygı ama çoğu zaman varlığını unuttuğu kadın, sessiz, süzgün bir gölge. Kendini aldatma İbrahim, Pandora'nın kutusu değil o, aç, bak. Peki kadınsal sezgileriyle gerçek nedeni anlayabilmiş miydi Hatice? Hürrem'e giderken neler düşünmüştü? Güçlendirici ilaçtan başka şey olmadığını fark edebilmiş miydi bir gece öncesinin? Ama neden? Neden bunların hepsi? Ah neden? Bir şeyler fışkıracak gibiydi içinden ama olmuyordu. Yanko, Yanko, onun ıslah olmuş ruhunu mu taşıyorsun, lanetini mi? Arada bir ezilen var, masum, sevecen, kırlara, bayırlara, aşka tutkun. Sıradanlığın güzelliği neredesin? Tutkular, tutkular, nereye kadar? Oyun galiba, hepsi oyun. Gerçek yok İbrahim, yok. Yanko yalan, uzaklardan kendini seyretmek, sonra ölüm, bitiş. Hatice Sultan içselliği olan seher bakışlı saz bedenli şafak saçlı kadın. Kim o, Hatice mi? Yanındaki hançeri ürküntüyle karşı duvara fırlattı. Gözleri yumuk nefes alıp vermenin tadına varmaya çalıştı. Nam-ı revan, nuş-i revan. Dipnot. Revan yürüyen, nuş-i revan diğer adı Hüsrev I. Milattan sonra 531-579 yılları arasında İran'da hüküm süren, doğruluğuyla, adaletiyle ünlü Sassani hükümdarı. Nuş-i revan Pehlevice'de ölümsüz ruh anlamına gelmektedir. Macaristan tacı ile birlikte o da yetti. Oysa Kısra'ın oğlu Yanko olmaktansa Nuş-i revan olmaya ahdetmişti. Müthiş bir sentez olacaktı. Son Avusturya seferinde Avrupa ikliminin değiştiğini anlamıştı. Yağmurlu yazlar, erken bastıran kış, Viyana fethedilecekse doğaya uyum sağlamak gerek. Padişah ordusuyla birlikte Belgrad'da kışlamalı, karlar erir erimez büyük toplarla Viyana'ya yürüyüp Mayıs başlarında orada olmalı. Hatta ikinci kışı da Budin'de geçirmeli. Ama Süleyman Yavuz Sultan Selim değil, biri vahşi aslan, öteki tatlı kuzu. Padişah enine boyuna düşünmüş, Viyana fethedilmeden Budin'de güçlü bir kral bulunmayacak. O halde Viyana yok, Macaristan tacı hayal. Nuş-i revandan sonra kim bilir kaç hükümdarın başında ışıldaya ışıldaya Macaristan'a gelen ve yarım umutla da olsa bu dinden beri kendisi için sakladığı tacı Belgrad'a gelince ordugâhta bir gün sergiledikten sonra teneke parçası gibi Şapolya'ya göndermek bitişin kabullenişi miydi? Gerçekten ihtiyarlıyordu. Eskiden önemli olan hayal kurmak değil, hayal üretmektir derdi. Yanko, İbrahim, Nuş-i revan, içinizden biri yeni bir hayal üretmeli. Hürrem yerine Hatice Sultan, Budin yerine Bağdat, özgür kırlar, gür ormanlar, çılgın çağlayanlar yerine ipek halı döşeli saraylar, altın musluklu çeşmeler. Her neyse bir hayal. Yoksa biriniz ölürseniz, diğer ikiniz de ölecek, ona göre. Gün ışığı uzun kış gecelerinin kışkırttığı içe bükülmelerin zihine ve ruha çökerttiği karanlığı az ya da çok dağıtır. Bazen uykuyla uyanıklık arasında geçen buhranlı saatlerin yorgunluğunu taşısa da daha farklı bir kimlikle yeni güne başlar insan. Sonra kendisini başka okyanusların kıyısına getiren saatler günün her cümerci içinde unutulup giderler. İbrahim hem gezegen hem mihver olduğunun bilincine çabuk vardı. Viyana'dan geri çekilmenin acısını içinden atamayan Süleyman'ı bu seferin kefereyi korkutmaktan başka amacının olmadığını söyleyerek rahatlatabiliyordu belki. Ama tüm yakın uzak çevresine zaferle taçlanmış hükümdar görüntüsü verse de ilk kez başarısızlıkla tanışan genç padişahı yeise kapılmaktan koruması gerekiyordu. Akıncıların Almanya içlerini yakıp yıkarak Avrupa'ya verdiği gözdağının 10 bin esir ve 100 binlerce duka altın değerindeki ganimetin Osmanlılara direnilebileceği inancından kaynaklı özgüvenin Avrupa'da filizlenmesini önleyemeyeceğini biliyordu. Sonunda zekasına hayranlığını arttıran dört başı mamur bir çözüm geldi aklına. Şehzadelerin sünnet düğünlerini muhteşem bir gösteriye gerekçe yapmak, kötümserlik kokan havayı dağıtabilirdi. Süleyman bu öneriye can simidi gibi sarıldı ve kış başında düğün hazırlıklarını başlattı. 1530 yılının 27 Haziran'ında başlayan düğün Avrupa'yı bile etkileyen tantanalar içinde 21 gün sürdü. Düğünün 14. gününde ordu ve saray ağaları sünnet olacak 3 şehzadeyi at meydanına getirdiler. Mustafa 15 yaşına geldiğinden korkusunu gizleyebiliyordu. Ama Mehmet, hele hele Selim tir tir titriyorlardı. O gün Mustafa'nın kırmızı yanaklarına bakan kimi münafıklar, düğünden hemen sonra sancağa çıkarılacak olan şehzadenin yüzüne korkunun izlerini silmek için allık sürüldüğünü iddia ettiler. Şehzade Bayezid'in sünnet düğünü ise ileri bir tarihe ertelenmişti. Belki geleceği ilk kez böyle etkileyecekti Bayezid. Şehzadelerin sünnetleri düğünün 18. gününde İbrahim Paşa Sarayı'nın divanhanesinde yapıldı. O gün Mustafa'nın kirvesi olan İbrahim, sınırsız gücünün kendisini her türlü tehlikeden koruyacağını düşünmeden inandığından, kadınsal kinine analık içgüdüleriyle beslenen ihtirası, bu ihtirasın hiçbir koşulda azalmasına izin vermeyeceği kararlılığı ekleyen Hürrem'in ya da genel olarak azimli bir kadının nelere muktedir olacağını aklının ucundan geçirmiyordu. O içine büzülüp kafasına takılan soruya yanıt arıyordu. Bu düğünü padişaha hoşnut etmek için mi önermişti, yoksa uzaktan da olsa Hürrem'in silüetini görmek için mi? Bilmiyordu. Son düğün gününün gecesinde atılan havai fişeklerin gümbürtüsü, gökyüzündeki renk cümbüşü, Venedik elçilerini hayranlıktan şaşkına çeviren o benzersiz tantana, Süleyman'ın da yüzünü güldürmüştü. Maytapların menevişli ışıltıları altında, alkışlarla ve beğeni patlamasının yarattığı hayret nidalarıyla zaman zaman kesintiye uğrasa da, vezirleriyle sohbet tutturan padişah, İbrahim'e yüksek sesle şaka yollu bir soru sordu. ''Senin kız kardeşimle evlenme düğününle oğullarımın düğününden hangisi daha güzel?'' İbrahim bu beklenmedik soruyu anında yanıtladı. ''Benim düğünüm gibisi şimdiye dek olmamıştır ve olmayacaktır.'' Vezirler donup kaldılar. Yanıta öfkelenen Süleyman sert sert ''Neden?'' diye sordu. İbrahim'in yanıtı yine hazırdı. ''Benim düğünümde Mekke ve Medine ve İslam'ın barajı olan Budin, Mısır ve Şam padişahı, zamanımızın Süleyman'ı ülkeler fetheden Ulu Halife Hazretleri teşrif buyurdular. Hiç kimsenin böylesi yüce konuğu olamaz.'' Herkes rahatladı. Süleyman'ın ise gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ağzından, ''İbrahim, bin kere aferin ki bizi yanıt veremez hale getirdin.'' sözleri döküldü.
31. ayrımın sonu. Sayfa 278.